Ayrım 14.
Alnına yerleştirilmiş ince altın bir taçtan iri örgüler halinde uzanıyordu. Tam alnının orta yerinde tek bir beyaz elmas parlıyordu. Sakalları karlar gibi dizlerine düşmüştü. Ama gözleri hala parlak bir ateşle yanıyor, yabancılara bakarken parıldıyordu. Tahtının gerisinde beyazlara bürünmüş bir kadın duruyordu. Ayaklarının dibinde basamaklar üzerinde soluk bilge yüzlü, ağır kapaklı gözlere sahip, pörsümüş bir adam oturuyordu. Bir sessizlik oldu. Yaşlı adam tahtında kıpırdamadı. Sonunda Gandalf konuştu. "Selam sana Tengeloğlu Theoden. Geri döndüm. Çünkü dikkatli ol. Fırtına yaklaşıyor ve eğer teker teker yok olmak istemiyorlarsa artık bütün dostların birleşme zamanı geldi." Yaşlı adam yavaş yavaş kemikten beyaz bir sapı olan kısa siyah bir asaya tüm ağırlığıyla dayanarak ayağa kalktı. Böylece iki büklüm olduğu halde hala uzun boylu olduğunu gördüler ve gençliğinde gerçekten de yapılı ve mağrur biri olduğunu. "Seni selamlıyorum," dedi. "Belki de seni hoş karşılamamızı umuyorsundur. Ama doğrusunu söylemek gerekirse senin burada nasıl karşılanacağın konusunda kuşkular var Efendi Gandalf. Sen hep felaket tellalı oldun. Sorunlar seni kargalar gibi kovalıyor. Ne kadar sık gelirsen o kadar kötü oluyor. Seni kandıracak değilim. Gölge yelenin sürücüsüz geri döndüğünü duyduğumda atın geri döndüğüne sevindim. Ama binicisinin olmayışına sevindiğim kadar değil. Ve Omer senin sonunda uzaktaki yuvana gittiğini söylediğinde yas tutmadım. Ama uzaktan gelen haberlerin pek azı gerçek olur. İşte yine çıka geldin. Ve seninle birlikte belli ki her zamankinden daha büyük bir felaket geliyor. Neden seni hoş karşılayayım Gandalf? Felaket tellalı. Bunu de bana." Tekrar yavaş yavaş tahtına oturdu. "Çok adil konuştunuz efendim," dedi kürsünün basamaklarında oturan soluk adam. "Oğlunuz Theoden'in batı sınırında öldürüldüğü haberi geleli daha 5 gün olmadı. Oğlunuz sizin sağ kolunuzdu. Yurtun ikinci kumandanı. Omer'e pek güven yok. İdare ona kalsa surlarınızı koruyacak pek adam kalmayacak. Daha şimdi Gondor'dan doğuda Karanlıklar Efendisi'nin harekete geçtiğini duyduk. İşte tam bu saati seçiyor gezginimiz dönüş zamanı olarak. Gerçekten seni ne diye hoş karşılayayım Bay Felaket Tellalı?" "Latspel takıyorum adını. Kara haber yani. Kara haber kötü bir konuktur derler." Adam gaddarca güldü. Ağır göz kapaklarını bir an için kaldırıp yabancıları karanlık gözleriyle süzerken. "Senin akıl sahibi biri olduğun söylenir dostum Solucan Dil. Mutlaka efendine büyük bir desteksindir de," diye cevapladı Gandalf yumuşak bir sesle. "Yine de bir adam iki yolla kötü haber getirir. Ya kötülük yapan biridir ya da iyi zamanda insanları yalnız bırakır. Ama kara günde yardım getirmek için gelir sadece." "Öyle," dedi Solucan Dil. "Ama bir üçüncü tür daha var. Kemik toplayıcısı, diğer insanların kaygılarıyla uğraşan, cenk zamanı semiren leş kargası. Sen ne zaman yardım getirdin bize felaket tellalı? Veya şimdi ne gibi bir yardım getiriyorsun? Buraya son geldiğinde sen bizden yardım istedin. O zaman efendim sana istediğin atı seçip gitmeni buyurdu. Herkesi hayretlere boğarak tüm edepsizliğinle gölge yeleği seçtin. Efendim çok kederlendi. Yine de bazıları senin bu yurttan olabildiğince hızla uzaklaşmış olmanın büyük bir bedel olmadığını düşündü. Sanırım bir kez daha aynı şeylerin patlak vermesi uzak bir olasılık değil. Yardım getirmeye değil aramaya geldin. Adamlar mı getiriyorsun? Atlar, kılıçlar, mızraklar mı getiriyorsun? Yardım diye ben buna derim. Bize şu anda gerekenler bunlar. Ama o kuyruğundakiler de kimin nesi? Grilere bürünmüş 3 derbeder avare. Sen ise 4'ünüz arasında en dilenci kılıklı olanısın. Nedense konağındaki misafirperverlik son zamanlarda biraz azalmış Tengeloğlu Theoden, dedi Gandalf. Kapındaki haberciler yol arkadaşlarımın isimlerini sana bildirmediler mi? Rohanlı hükümdarların böylesine 3 konuğu ağırladıkları pek görülmemiştir. Kapılarına öyle silahlar bıraktılar ki bir sürü ölümlü insana bedeldir. Hatta daha kudretlidir. Giysileri gri çünkü onları elfler giydirdi ve böylelikle senin divanhanene gelinceye kadar büyük tehlikelerin gölgelerinden geçebildiler. O halde Omer'in demiş olduğu gibi Altın Orman'ın hanım büyücüsüyle işbirliği yaptığınız doğru, dedi Solucan Dil. Buna şaşmamak gerek. Dewey Morden de durmadan düzenbazlık ağları dokunur. Gimli öne bir adım attı ama aniden Gandalf'ın elinin kendisine omuzundan kavradığını hissetti ve taş gibi kas katı durdu. Dewey Morden de, Loren de, insanların gezindiği görünmez pek. Çok az ölümlüye nasip olmuştur. Oradaki hiç sönmeyen parlak ışığı görmek. Galadriel, Galadriel, pınarının suyu berrak, ak elindeki yıldız apak, bozulmamış, lekesiz yaprak ve toprak. Dewey Morden de, Loren de, ölümlü insanların hayallerinden bile güzel hem de. Böyle söyledi şarkısını Gandalf, yavaş yavaş ve sonra aniden değişti. Paçavra halindeki pelerinini kenara savurarak dikleşti. Artık asasına dayanmıyordu. Kesin ve soğuk bir sesle konuşuyordu. Arifler bildikleri kadar konuşur Galmot oğlu Grima. Akılsız bir solucan olmuşsun. O yüzden sesini kes ve çatallı dilini dişlerinin gerisinde tut. Yıldırımlar düşünceye kadar bir uşakla ağız dalaşına girmek için geçmedim ateş ile ölümden. Asasını kaldırdı. Bir gök gürültüsü sesi duyuldu. Güneş doğuya bakan pencerelerden silinmişti. Bütün divanhane aniden gece gibi karardı. Ateş için için yanan korulara dönüştü. Sadece kararmış ocağın önünde bembeyaz ve upuzun duran Gandalf görünebiliyordu. Karanlıkta solucan dilin sesinin tısladığını duydular. Size asasını içeri sokmasına izin vermemenizi söylememiş miydim efendim? O salak ama bize sadakatsizlik etti. Bir yıldırım çatıyı yarmış gibi bir şimşek çaktı. Sonra her şey sessizleşti. Solucan dil yüzü koyun yere uzanmıştı. Şimdi Tengeloğlu Theoden, bana kulak verecek misin dedi Gandalf. Yardım istiyor musun? Asasını kaldırarak yukarıdaki bir pencereyi işaret etti. Orada karanlık açılıyor gibi oldu ve aralıktan yukarıda, uzakta bir parça parlak gökyüzü göründü. Her şey karanlık değil. Cesaretini topla yurt hükümdarı. Çünkü daha iyi bir yardım bulamazsın. Ümitsizlik içinde olanlara verilecek öğüdüm yok. Yine de sana öğütler verip sözler söyleyebilirim. Dinleyecek misin bunları? Bunlar bütün kulaklar için değildir. Kapılarının önüne gelip etrafa bakmanı istiyorum. Çok uzun zamandır gölgelerde oturdun. Sapkın masalları, çarpıtılmış fısıltıları dinledin. Theoden yavaşça tahtından indi. Divanhanede yeniden soluk bir ışık belirmeye başladı. Kadın aceleyle kralın yanına gidip koluna girdi. Yaşlı adam sendeleyen adımlarla yükseltiden indi ve yavaş yavaş divanhaneden geçti. Solucan dil hala yerde yatıyordu. Kapılara vardılar. Gandalf kapıları çaldı. Açın diye bağırdı. Yurt hükümdarı geliyor. Kapılar açıldı ve keskin hava ıslıklar çalarak içeri doldu. Tepede bir rüzgar esiyordu. Muhafızlarını merdivenin altına yolla dedi Gandalf. Ve siz hanımefendi onu bir süre benimle bırakın. Ben ilgilenirim onunla. Git hemşirem kızı Eowyn dedi yaşlı kral. Korku zamanı geçti. Kadın geri dönerek yavaş yavaş eve girdi. Kapılardan geçerken dönüp arkasına baktı. Serin kanlı bir acıma duygusuyla krala bakarken gözlerindeki ifade ciddi ve düşünceliydi. Yüzü çok zarif, uzun saçları altından bir nehir gibiydi. Gümüş kemerli beyaz giysileri içinde ince ve uzundu ama güçlü görünüyordu. Çelik gibi sertti. Kralların kızıydı. Böyle gördü Aragorn ilk kez gün ışığında Rohan Hatun'u, Eowyn'i ve onun zarif olduğunu düşündü. Zarif ve soğuk, tıpkı henüz ergenliğe ulaşmamış soluk bahar sabahı gibi. Kadın da aniden onun varlığını fark etti. Kralların uzun boylu varisi, geçen birçok kışla bilgeleşmiş, gri pelerinli, gizli ama kadının hissedebildiği bir güç taşıyan biri. Bir an için taş gibi hareketsiz durdu, sonra aceleyle dönerek gitti. Şimdi efendim dedi Gandalf, topraklarınıza bakın. Bu hür havayı bir içinize çekin yeniden. Yüksek terasın tepesindeki sundurmadan Rohan'ın, derenin gerisinde uzaktaki bir griliğe doğru solan yeşil topraklarını görüyorlardı. Yağmur rüzgarın savurduğu perdeler gibi iniyordu. Tepelerindeki ve batıdaki gökyüzü hala gök gürültüleri içerisinde karanlıktı. Gizlenmiş dağların tepelerinde şimşekler oynaşıyordu. Ama rüzgar kuzeye dönmüştü. Doğudan gelen fırtına daha şimdiden hızını kaybetmeye başlamış, güneye denize doğru yuvarlanıyordu. Aniden bulutların içindeki bir açıklıktan bir güneş ışını saplanır gibi aşağıya indi. Dökülen sağanak gümüş gibi pırıldadı. Uzakta dere titreyen bir cam gibi parladı. ''Burası o kadar karanlık değil.'' dedi Theoden. ''Hayır.'' dedi Gandalf. ''Ne de bazılarının zannettiği gibi yıllar omuzlarına o kadar ağır çökmüş. Dayandığın desteği fırlat at.'' Siyah asa kralın elinden çatırdayarak taşların üzerine düştü. Uzun süren sıkıcı bir işin üzerine eğilerek çalıştıktan sonra sırtı tutulmuş biri gibi yavaş yavaş belini doğrulttu kral. Artık uzun boyuyla dimdik duruyordu. Açılmakta olan gökyüzüne bakarken gözleri masmaviydi. ''Son zamanlarda düşlerim karaydı.'' dedi. ''Ama kendimi yeni uyanmış gibi hissediyorum. Şimdi keşke daha önce gelmiş olsaydın.'' diyorum Gandalf. ''Çünkü şu anda bile geç kaldın korkarım. Evimin son günlerini görmeye yetiştin. Eorlu oğlu Brego'nun yaptırmış olduğu yüksek konak artık çok uzun süre kalmayacak ayakta. Yüksek tahta ateşler yutacak. Ne yapılabilir?'' ''Çok şey.'' dedi Gandalf. ''Önce Omer'i çağırt. Sizin dışınızda herkesin solucan dil dediği o Grima'nın öğütleri sayesinde onu mahkum ettiğinizi düşünmekte haksız mıyım?'' ''Haklısın.'' dedi Theoden. ''Benim buyruklarıma karşı geldi ve divanhanemde Grima'yı ölümle tehdit etti. Bir adam aynı anda hem sizi sevip hem de solucan dili ve öğütlerini sevmeyebilir.'' dedi Gandalf. ''Bu olabilir. Ne dersen onu yapacağım. Hamayı çağırın bana. Bir kapı muhafızı olarak güvenilmez olduğunu kanıtladığına göre onu ulak yapalım bari.'' ''Suçlu, suçluyu yargıya getirecek.'' dedi Theoden. Sesi merhametsizdi ama yine de Gandalf'a bakarak gülümsedi. Gülümserken yüzündeki bir sürü endişe çizgisi düzeldi ve bir daha geri gelmedi. Hama çağrılıp Omer'i getirmeye yollandıktan sonra Gandalf Theoden'i bir taşa oturttu. Kendisi de kralın önünde en üst basamağa oturdu. Aragorn ile arkadaşları yakında duruyordu. ''Duymanız gereken her şeyi anlatacak kadar zaman yok.'' dedi Gandalf. ''Yine de eğer umutlarım yanlış çıkmazsa, çok geçmeden daha ayrıntılı konuşabileceğim bir zaman gelecek. Dikkat edin, çok büyük bir tehlike içindesiniz. Solucan dilin zekası bile böyle bir tehlikeyi rüyalarınızın arasına dokuyamazdı. Ama bakın, artık rüya görmüyorsunuz, yaşıyorsunuz. Gondor ile Rohan ayrı değildir. Düşman tahminlerinizin çok üstünde, güçlü ama bizim onun henüz tahmin edemediği bir konuda ümidimiz var.'' Çabuk çabuk konuşuyordu artık Gandalf. Sesi alçak ve gizemliydi. Kraldan başka kimse söylediklerini duymuyordu. Ama o konuştukça Theoden'in gözlerindeki ışık daha bir canlı parlamaya başladı. Sonunda oturduğu yerden bütün haşmetiyle kalktı. Yanında Gandalf, birlikte bu yüksek yerden doğuya baktılar. "Doğrusu," dedi Gandalf, bu kez yüksek, kuvvetli ve net bir sesle. "O yönde uzanıyor bütün ümitlerimiz. En büyük korkumuzun çöreklendiği tarafta. Felaket hala pamuk ipliğine bağlı. Yine de ümit var. Eğer bir süre daha teslim olmadan ayakta kalabilirsek." Diğerleri de artık gözlerini doğuya çevirmişlerdi. Aralarındaki fersah fersah toprak üzerinden uzaklara, görüş mesafelerinin sınırına kadar baktılar. Ümit ile korku düşüncelerini karanlık dağların gerisine, gölgeler ülkesine taşımaya devam etti. Yüzük taşıyıcısı şimdi neredeydi? Felaketi hala taşımakta olan pamuk ipliği gerçekten de ne kadar inceydi? Legolas'a öyle geldi ki sanki uzakları gören gözlerini zorlayınca bir beyazlık pırıltısı görmüştü. Çok uzakta ihtimal Güneş Muhafız Kulesi'nin sivri tepesinin birinden parıldayıp kaybolmuştu. Ve daha da uzakta, nihayetsizce ırak ama yine de orada olan bir tehdit, alevden cılız bir dil vardı. Yavaş yavaş tekrar oturdu Theoden. Sanki yorgunluk Gandalf'ın iradesine karşı çıkarak yeniden onu ele geçirmek için mücadele edermiş gibi. Dönüp büyük konağına baktı. "Heyhat," dedi. "Bu kem günler benim olsun da bana, barış hak ettiğim şu kocamış günlerimde denk gelsin. Yiğit Boromir'e ne yazık. Gençler yok oluyor. Yaşlılar sağ kalıp kuruyor." Dizlerini buruşuk elleriyle kavradı. "Parmakların bir kılıç sapını kavrasalardı eski güçlerini daha iyi hatırlarlardı," dedi Gandalf. Theoden ayağa kalkarak elini yan tarafına götürdü. Ama kemerinde kılıç yoktu. "Grima nerelere gizledi onu?" diye söylendi kendi kendine. "Bunu alın kutlu beyim," dedi berrak bir ses. "Bu her zaman sizin hizmetinizdeydi." İki adam sessizce merdivenlerden çıkmış, en üst basamaktan bir iki basamak altta duruyorlardı. Omer oradaydı. Başında miğfer, göğsünde zırh yoktu ama elinde kınından çekilmiş bir kılıç tutuyordu. Diz çökerken kılıcın kabzasını efendisine uzattı. ''Bu ne hal?'' dedi Theoden sertçe. Omer döndü. Adamlar hayret içinde artık mağrur ve dimdik duran krala bakıyorlardı. Tahtında büzüşmüş oturan veya bir sopaya yaslanmış bıraktıkları yaşlı adam neredeydi? ''Bu benim suçum beyim'' dedi Hama titreyerek. ''Omer serbest bırakılacak diye anlamıştım. Gönlüm o kadar hoş oldu ki belki bir kusur etmişimdir. Yine de yeniden yurtun bir komutanı ve hür biri olduğuna göre bana buyurduğu şekilde kılıcını ona götürdüm.'' ''Sizin ayaklarınız dibine bırakayım diye beyim'' dedi Omer. Bir sessizlik anı içinde Theoden hala önünde diz çökmekte olan Omer'e baktı. İkisi de kıpırdamadı. ''Kılıcı almayacak mısınız?'' dedi Gandalf. Theoden yavaşça elini uzattı. Parmakları kabzayı kavrarken seyredenlere sanki zayıf kolu yeniden sertlik ve güç kazanmış gibi geldi. Aniden kılıcı kaldırıp ışıklar saçarak ve ıslıklar çalarak havada döndürdü. Sonra müthiş bir nara attı. Rohan dilinde savaşa çağrı şarkısını söylerken sesi berrak bir şekilde çınlıyordu. ''Kalkın, kalkın Theoden'in süvarileri. Uğursuzluk kapımızda, doğuda karanlık. Eğerleyin atları, çalın boruları. İleri Eorl oğulları.'' Çağrıldıklarını sanan muhafızlar merdivenlerden yukarı fırladılar. Hükümdarlarına hayretler içerisinde baka kaldılar ve yek vücut halinde kılıçlarını çekerek hükümdarlarının ayağının dibine bıraktılar. ''Emret!'' dediler. ''Vestu Theoden hal!'' diye bağırdı Omer. Tekrar özüne döndüğünü görmek ne hoş, bir daha asla senin elem getirdiğin söylenmeyecek Gandalf. ''Kılıcını geri al, kız kardeşim oğlu Omer!'' dedi kral. ''Ama git benim kendi kılıcımı bul. Grima onu saklamıştı. Grima'yı da bana getir.'' ''Şimdi Gandalf, bana verecek öğüdün olduğunu söylemiştin. Eğer dinler isem, nedir öğüdün?'' ''Öğüdümü tuttunuz zaten.'' diye cevap verdi Gandalf. ''Çarpık akıllı bir adamdansa Omer'e güvenmenizdi öğüdüm. Pişmanlık ve korkuyu bir yana atmanızdı. Yapılması gerekenleri yapmanızdı. At binebilen herkesin hemen batıya yollanması gerekir. Omer'in de size önermiş olduğu gibi. Önce Saruman tehdidini yok etmeliyiz. Henüz vaktimiz varken.'' Eğer başaramazsak düşeriz. Eğer başarırsak o zaman bir sonraki işle yüzleşiriz. Bu arada burada kalan halkınız, kadınlar, çocuklar ve yaşlılar, dağlardaki barınaklarınıza kaçmalı hemen. Onlar böyle kötü günler için hazırlanmamış mıydı zaten? Yanlarına erzak alsınlar ama oyalanmasınlar veya yüklerini, mücevherlerini ister büyük olsun ister küçük ağırlaştırmasınlar. Söz konusu olan yaşamları. ''Bu öğütler şimdi bana hoş geliyor.'' dedi Theoden. ''Söyleyin bütün budunum hazırlansın. Ama konuklarıma gelince, doğru söylemiştin Gandalf, konağımdaki konukseverlik azaldı diye. Bütün gece at sürdünüz ve sabahta ilerlemekte. Ne uyudunuz ne bir şeyler yediniz. Bir konuk evi hazırlanacak. Bir şeyler yedikten sonra burada uyuyacaksınız.'' ''Hayır beyim'' dedi Aragorn. ''Henüz yorgun kişilere istirahat yok. Rohanlı erler bugün yola çıkmalı. Biz de balta, kılıç ve yayla onların yanında süreceğiz atlarımızı. Baltayı, kılıcı, yayı sizin duvarlarınıza yaslayıp dursunlar diye getirmedik yurtun hükümdarı. Ayrıca Omer'e kendi kılıcımla onun kılıcının birlikte kınlarından çekileceklerine dair söz vermiştim.'' ''Artık utkumuz için ümit var gerçekten'' dedi Omer. ''Ümit, evet'' dedi Gandalf. ''Fakat Isengard güçlüdür. Ayrıca başka tehlikeler de durmadan yaklaşıyor. Oyalanmayın Theoden, biz gittikten sonra halkınızı bütün hızınızla tepelerdeki Dunharov sokağına götürün.'' ''Hayır Gandalf'' dedi kral, ''sen kendi iyileştirme hünerinin gücünden habersizsin. Öyle olmayacak, ben de gideceğim cenge. Gerekirse cengin önünde düşmek için, böyle olursa daha rahat uyurum.'' ''O zaman Rohan'ın mağlubiyeti bize şanlı olur şarkılarda'' dedi Aragorn. Yakınlarda duran silahlı adamlar silahlarını şakırdatarak bağırdı. ''Yurtun hükümdarı at sürecek. İleri, Eorl oğulları.'' ''Fakat halkınız hem korumasız hem de başsız kalmamalı'' dedi Gandalf. ''Kim yol gösterecek onlara ve sizin yerinize kim yönetecek?'' ''Gitmeden önce bunu düşünürüm'' diye cevap verdi Theoden. ''İşte geliyor danışmanım.'' Tam o sırada Hama yeniden divanhaneden çıktı. Arkasında iki adamın arasında sinmiş solucan dil Grima geliyordu. yüzü kül gibiydi. Gün ışığında gözlerini kırpıştırdı. Hama diz çökerek Théoden'e altından tokalı ve yeşil taşlarla bezenmiş kınında uzun bir kılıç sundu. ''İşte hükümdarım, eski kılıcınız Herugrim'' dedi. ''Onun dolabında bulundu. Anahtarları ortaya çıkarmakta gönülsüzdü. Orada insanların aradığı daha bir sürü şey var.'' ''Yalan söylüyorsun,'' dedi Solucandil. ''Zaten bu kılıcı efendin kendi vermişti bana saklayayım diye.'' ''Şimdi de geri istiyor senden,'' dedi Théoden. ''Bu seni üzüyor mu?'' ''Elbette ki hayır efendim,'' dedi Solucandil. ''Sizi ve sizin malınız olan her şeyi elimden geldiğince gözetirim. Ama kendinizi yormayınız, gücünüzü fazla harcamayınız. Bırakın bu usandırıcı konuklarla diğerleri ilgilensin. Etiniz neredeyse sofraya konmak üzere. Yemeğe gitmeyecek misiniz?'' ''Gideceğim,'' dedi Théoden. ''Sofrada yanıma konuklarım için de yiyecek konsun. Ordu bugün hareket edecek. Habercileri yollayın. Eldekiler hemen toparlansın. Her er ve silah taşıyabilecek kadar gücü olan her delikanlı, atı olan herkes, öğleden sonraki ikinci saatten önce kapının önünde atları üzerinde olsunlar.'' ''Sevgili efendim,'' diye bağırdı Solucandil. ''Tam korktuğum gibi. Bu büyücü sizi büyülemiş. Atalarınızın altın konağını, bütün hazinenizi koruyacak kimse kalmayacak mı burada? Kimse yurtun hükümdarını korumayacak mı?'' ''Eğer bu büyü ise,'' dedi Théoden, ''bana senin fısıltılarından daha tekin geliyor. Senin hekimliğin çok geçmeden beni dört ayak üzerinde süründürecek de az kalsın. Hayır, tek bir kişi kalmayacak. Hatta Grima bile kalmayacak. Grima da at sürecek. Git, kılıcının üzerindeki pası temizlemeye ancak vaktim var.'' ''Merhamet beyim,'' diye zırıldadı Solucandil yerlerde sürünerek. ''Sizin hizmetinizde yıpranmış gitmiş birine acıyın. Beni yanınızdan uzak koymayın. Ben en azından diğerleri gittikten sonra yanınızda kalayım. Sadık Grima'nızı yanınızdan uzak koymayın.'' ''Merhametimi kazandın,'' dedi Théoden. ''Seni yanımdan ayırmayacağım. Ben de adamlarımla cenge gidiyorum. Sana yanımda gelip bağlılığını kanıtlamanı buyuruyorum.''